Sayfa 497. Güvenlik görevlisi gülümsedi, takma dişleri çenelerine iyi oturmamıştı ve sarı renkliydi. İspanyolca bir şeyler söyledi. Anna, kimliklerimizi görmek istiyor dedi. İhtiyar adama da como no senor dedi. Tabii. Nöbetçi kendisi de bir kimlik çıkaracakmış gibi elini ceketinin cebine götürdü. Ben sokağın karşı tarafında hafif bir hareket fark etti ve bakmak için başını çevirdi. Karşı kaldırımda bir adam duruyordu, uzun boylu bir adam, kırmızı yüzü, kırlaşmaya yüz tutmuş siyah saçları ve fırça gibi gür kaşları vardı. Ben onu tanır gibi oldu, bu yüz ona hiç ama hiç yabancı değildi. Onu daha önce nerede gördüm? Paris, Rue de Vignol, Viyana, Graben. Ondan önce de bir yerde, katillerden biri, tabancasını onların üzerine doğrultmuştu. Ben Anna yere yat diye bağırdı, o da beton bahçe yoluna kendini yere attı. Ama kendini sola, silahın menzilinin dışına attı. Bir patlama olmasıyla nöbetçinin göğsünden kanların fışkırması bir oldu. İhtiyar kaldırım taşlarının üstüne arkası üstü yığıldı, kırmızı yüzlü adam onlara doğru koştu. Strasser'in bahçesinin içinde kapına kısılmışlardı. Katil nöbetçiyi vurmuştu. Benle Anna yere çökmüşler, zavallı nöbetçi ateş attığının üstünde yakalanmıştı. Katil bir dahaki sefere hedefi şaşırmayacaktı. Ben koşabilsem bile katile doğru olur diye düşündü. Üstelik ikisi de silahsızdılar. Adamın İngilizce olarak "Tamam, tamam, ateş etmeyeceğim." diye bağırdığını duydu. Kırmızı yüzlü onlara doğru koşarken silahını yanında tutuyordu. "Hartman!" diye haykırdı. "Benjamin Hartman." Ben şaşırarak başını kaldırdı. "Anna, silahın var, geri çekil." diye bağırdı. Fakat kırmızı yüzlü adam hala silahını kaldırmıyordu. "Tamam, ateş etmeyeceğim." Adam silahını önündeki kaldırımın üstüne fırlattı. Ellerini öne uzatmıştı. İhtiyar adama doğru koşarak "Sizi öldürecekti." dedi. "Bakın." Bunlar kırmızı yüzlü adamın ağzından çıkan son sözler oldu. İhtiyar nöbetçi birdenbire canlanmış bir kukla gibi bir kolunu kıpırdatarak pantolonunun içinden susturuculu ince bir tabanca çıkardı ve üzerine eğilmiş kırmızı yüzlü adamın üzerine doğrulttu. Puf diye bir ses olmasının arkasından bir mermi adamın alnından girdi ve kafatasının arkasını parçaladı. Neler oluyordu böyle? İhtiyar adam gömleğinin önündeki kan lekesinin genişlemesine rağmen şimdi doğrulmaktaydı. Yaralanmış, belki de ölümcül bir yara almıştı ama silahı tutan eli titremiyordu. Arkalarında heyecanlı bir kükreyiş koptu. Hayır. Ben döndü ve bu sefer başka bir adam gördü. Onlara çapraz olarak bir meşe ağacının dibinde duruyordu. Sokağın onların bulunduğu yanında ve sadece 20 metre kadar soldaydı. Bu adam elinde büyük bir dürbünlü tüfek tutuyordu. Tam bir tetikçi silahı. Kırmızı yüzlü katilin yardımcısı mıydı? Namlı doğrudan üzerlerine çevrilmişti. Hedef olmaktan kurtulmalarının bir yolu yoktu. Ben aynı anda o güçlü tüfeğin patladığını duydu. Korkudan adeta felce uğradığından irkilmeye bile fırsat bulamamıştı. İki derken üç mermi ihtiyar nöbetçinin göğsünün tam ortasına isabet etti. İhtiyar çuval gibi yere yığıldı. Bir kez daha kurtulmuşlardı. Niçin? Elinde türbünlü tüfek olan tetikçinin gerçek hedefine şaşırması söz konusu olamazdı. Tüfekli adam, parlak siyah saçları ve esmer teni olan bir adam, kanlar içinde yatan nöbetçinin yanına koştu. Benle Anna'ya bakmamıştı bile. Olur iş değildi bu. Tetikçiler ihtiyar nöbetçiyi öldürmeye niçin o kadar meraklıydılar? Asıl hedefleri kimdi? Ben ağır ağır ayağa kalktı. Adamın ihtiyar üniformasının ceketinin içinden ikinci bir ince otomatik tabanca, namlusuna susturucu iliştirilmiş bir tabanca çıkardığını gördü. Anna aman tanrım diye soludu. Esmer tenli adam nöbetçinin tüy gibi beyaz taşlarını avuçlayıp hızla çekti. Tek parça halinde kalkan saçların altından çelik grisi saçlar meydana çıktı. Esmer adam bu kez ihtiyarın bıyığına asıldı ve bunu da aynı kolaylıkla çekip çıkardı. Arkasından ihtiyar adamın yüzünün buruşuk derisini yakalayınca ten renginde lastikten buruşuk ve düzensiz parçalar birer birer kalktılar. Adam lateksten protezler dedi. Burnu, sonra ihtiyar adamın gözlerinin altındaki torbacıkları çekip çıkarması üzerine ben Viyana'da Jürgen Lenz'in evinin önünde onu öldürmeye çalışan adamın pürüzsüz tenli yüzünü tanıdığı, Paris'te de onları öldürmeye çalışan aynı adamdı. Kardeşini öldüren adam. Anna mimar diye soludu. Ben dondu kaldı. Gözlerine inanamayarak bakıyordu ama doğruydu. Adam yaklaşıp sizi silahının menzilini aldığı anda ikinizi de öldürecekti dedi. Ben dikkatini adamın esmer teni, aşırı uzun kirpikleri ve köşeli çenesi üzerinde yoğunlaştırmıştı. Belli belirsiz bir Orta Doğulu aksanıyla konuşuyordu. Adam ekledi, görünüşü sizi aldattığına göre bunu kolaylıkla yapabilirdi de. Ben güvenlik görevlisinin garip hareketini, ceketine elini uzatan çelimsiz ihtiyar görünümünü, yüzündeki adeta özür dileyen anlamı anımsadı. Anla bir dakika dedi. Siz Yossi'siniz. Viyana'daki Yossi. İsrailli CIA ajanı ya da öyle iddia ettiniz. Ben kahretsin kim olduğunuzu söyleyin bana diye atıldı. Genç adam omuzlarını silkti. Adımın önemi yok. Benim için önemi var, kimsiniz? Yehuda Malkin. Bu ad bana bir şey anlatmıyordu. Beni izlediniz dedi. Ortağınızı Viyana'da ve Paris'te gördüm. Evet, o başaramadı ve tanındı. Bütün hafta süresince sizi izliyordu. Ben de onu arkadan destekliyordum. Artık bilmenizde bir sakınca yok. Bizi babanız tuttu ben. Babası onları tutmuştu. İyi ama niçin? Babam mı sizi? Max Hartman para karşılığında ailemin Nazi Almanya'sından çıkmasını sağladı. 50 küsur yıl önce. Öldürülen adam da yalnız ortağım değildi, aynı zamanda kuzenimdi. Genç adam bir an için gözlerini kapadı. Kahretsin, Avi'nin ölmemesi gerekirdi. Daha zamanı gelmemişti, kahretsin. Yossi başını salladı. Kuzeninin ölümünü daha içine sindirememişti, buna izin vermiyordu, zamanı değildi bunun. Bana bakınca genç adamın aklının karıştığını gördü. İkimiz de her şeyi babanıza borçluyduk. Öyle sanıyorum ki Nazilerle arasında bir tür anlaşma vardı çünkü aynı şeyi Almanya'daki daha birçok Yahudi ailesi için de yaptı. Demek Max Yahudiler için fidye ödemiş, para karşılığında onları kamplardan kurtarmıştı. Demek Sonnenfeld'in dedikleri doğruydu. Anna söze karıştı. Sizi kim eğitti? Çünkü Amerika'da eğitim almadığınız belli. Genç adam ona döndü. Ben İsrail'de bir kibbutz'da doğdum. Ailem Almanya'dan kaçtıktan sonra Filistin'e kapağı atmıştı. İsrail ordusunda mı bulundunuz? Paraşütçüydüm. 1968'de 6 gün savaşından sonra Amerika'ya göç ettik. Ailem savaştan bıkıp usanmıştı. Ama ben liseden sonra İsrail ordusuna katıldım. Anna, Viyana'daki o CIA oyununun anlamı neydi diye sordu. O iş için Amerikalı bir arkadaşımı devreye soktum. Beni tehlikeli ortamdan kaçırmak emrini almıştık. Onu Amerika'ya götürüp korumamız altına alacaktık. Onu güvende tutacaktık. Anna, iyi ama nasıl diyecek oldu. Bakın, bunları konuşmaya vaktimiz yok. Strasser'i sorguya çekmek istiyorsanız, polisler gelmeden önce içeri girseniz iyi olacak. Anna, tamam dedi. Ama ben bir dakika bekleyin diye sözünü kesti. Sizi babamın tuttuğunu söylüyorsunuz. Ne zaman? Adam sinirli bir tavırla etrafına bakındı. Bir hafta kadar önce dedi. Avi ile bana telefon ederek bir tür tehlikede olduğunuzu söyledi. İsviçre'de olduğunuzu söyledi. Bize adlar ve adresler verdi. Gitmenizin olası olduğu yerleri bildirdi. Sizi korumak için elimizden geleni yapmamızı istiyordu. Bir oğul daha kaybetmek istemediğini söyledi. Yossi yine etrafına bakındı. Viyana'da az daha gözümüzün önünde öldürülüyordunuz. Paris'te de öyle. Burada da Azrail'e burun buruna geldiğinize emin olabilirsiniz. Benim kafasının içinde sorular birbirini kovalıyordu. Babam nereye gitti? Bilmiyorum. Avrupa dedi ama yer belirtmedi. Avrupa'da koskoca bir kıta. Uzun bir süre kimseyle bağlantı kuramayacağını söyledi. Seyahat masrafları için bize bir yığın para bıraktı. Adam acı acı gülümsedi. Açık konuşmak gerekirse ihtiyacımız olandan daha fazla. Anna o sırada Vogler'in üzerine eğilmişti. Adamın koltuğundaki naylon tabancalıktan bir silah çıkardı, susturucuyu söktü, ceketin cebine koydu, tabancayı da ceketin altında görülmeyecek şekilde etekliğinin beline sıkıştırdı. ''Ama bizi buraya kadar izlemediniz, öyle değil mi?'' diye sordu. Yossi, hayır diye itiraf etti. Strasser'in adı, adresi ve sahte kimliği Max Hartman'ın bana verdiği listedeydi. ''Ben ne olup bittiğini biliyor'' dedi. Oyuncuların hepsinin kimler olduğunu biliyor. Er veya geç Strasser'in de izini bulacağımı hesaplamış. Ama biz kendisinin de izlenebileceğini hesaba katmayan Vogler'in izini sürebildik. Onun Arjantin'e uçacağını öğrenince Strasser'in adresi de elimizde olduğuna göre. Anna, demek son birkaç gündür Strasser'in evini göz altında tutuyor, benim ortaya çıkmasını bekliyordunuz dedi. Yossi yine etrafına göz gezdirdi. Sizlerin içeri girmeniz gerekiyor. Anlatamam ama önce şunu söyleyin dedi. Gözetleme işi yaptığınıza göre Strasser Buenos Aires'e yeni mi döndü? Öyle görünüyor. Bir tatilden dönmüş gibiydi. Yanında bir sürü valiz vardı. Döndüğünden beri hiç ziyaretçisi oldu mu? İsrailli bir an düşündü. Ben görmedim. Yalnız durun. Aşağı yukarı yarım saat önce bir hemşire geldi. Anna, bir hemşire ha diye atıldı. Evin önünde park edilmiş beyaz station'a baktı. Aracın yanında iri harflerle Permanencia en casa kelimeleri yazılıydı. Genç kadın gelin diye bağırdı. Evin kapısına koşup tekrar tekrar zile basan Anna'yı izleyen ben aman tanrım diye mırıldandı. Genç kadın kahretsin galiba çok geç kaldık diye söylendi. Yehuda Malkin biraz geride ve yanda bekliyordu. Bir dakikaya kalmadan kapı ağır ağır açıldı. Karşılarında kurumuş ve kamburlaşmış ihtiyar bir adam duruyordu. Koyu güneş yanığı, derimsi yüzü bir karışık yığını görünümündeydi. Joseph Strasser. Adam somurtarak İspanyolca kim bu adam dedi. İşlerime burnunu sokuyor. Gelen hemşire bana check-up yapacak. Anna hemşirenin ona check-up yapmaya geldiğini söylüyor dedi, sesini yükseltti. Hayır Bay Strasser, sizi uyarıyorum, o hemşireden uzak durun. O sırada Alman'ın arkasında beyazlı bir silüet belirdi. Ben Anna, onun arkasında dedi. Hemşire kapıya yaklaşırken hızlı hızlı konuşuyor. Strasser'i adeta azarlıyordu. Gelin Bay Albrecht, acelem var. Sizden sonra başka bir hastaya da gitmem lazım. Anna beni acele etmesini söylüyor dedi. Göreceği bir hasta daha varmış. Bay Strasser, bu kadın gerçek bir hemşire değil. Kimliğini istemenizi öneririm. Beyaz üniformalı kadın ihtiyar adamı omzundan kavrayarak sert bir hareketle kendine doğru çekti. Şu tarafa gidelim senyor. Dedim ya, acelem var. Serbest eliyle kapıyı kavrayarak kapamaya çalışıyordu ama Anna dizini ileri atarak kapıyı bloke etti. Hemşire Strasser'i birden salıverdi. Elini üniformasına atarak hızlı bir hareketle bir tabancayı ortaya çıkardı. Ama Anna ondan daha hızlıydı. Kıpırdama diye kükredi. Hemşire ateş etti. Aynı anda Anna vücudunu yana atarak beni de yere devirdi. Ben yana yuvarlanırken bir tabancanın patladığını, hemen arkasından da hayvansı bir kükreme duydu. Ne olduğunu anında kavradı. Hemşire Anna'ya ateş etmiş ama Anna ateş attığının üstünden çekildiğinden vurulan İsrail koruyucuları olmuştu. Adamın alnının ortasında kırmızı bir delik belirmiş, merminin kafatasından çıktığı yerden de fıskiye gibi kan fışkırmıştı. Anna hızla iki tez tetiğe basınca sahte hemşire arkaya doğru yaylandı, sonra yere çöktü. Sonra kısacık bir an ortalık sessizleşti. Bu kısmi sessizliğin ortasında ben bir kuşun şakıdığını duyuyordu. Anna iyi misin ben diye sordu. Genç adam evet diye homurdandı. Anna ne olduğunu görmek için arkasına dönünce aman tanrım diye inledi. Sonra dikkatini yine kapıya çevirdi. Strasser soluk mavi bornozunun içinde yerde büzülmüş ve yüzünü elleriyle örtmüş feryat ediyordu. Anna Strasser diye yineledi. İhtiyar adam Gottin Himmel diye inliyordu. Gottin Himmel. Seyhaben men leben gratet. Göklerdeki tanrım, hayatımı kurtardınız. İzlenimler, şekilsiz ve ayarsız, anlamdan ve tanımdan yoksun, bir jetin rüzgarlı bir gökte grimsi kitleler halinde bulanıklaşan ve ayrışarak hiç olan egzoz izleri gibi izgiler. Önce sadece bilinç vardı, tanıma gelir hiçbir şekil algılamayan bir bilinç. O kadar üşüyordu ki, o kadar çok üşüyordu ki, göğsünde yayılmakta olan o sıcaklık dışında. Sıcaklık olan yerde de acı duyuyordu, bu iyiydi, acı iyiydi. Acı mimarın dostuydu. Acıyı yönetebilir, gerekince def edebilirdi. Aynı zamanda yaşadığı anlamına geliyordu. Soğuk iyi değildi. Çok fazla kan kaybettiği anlamına gelirdi. Daha fazla kan kaybını önlemek için vücudunun şoka girdiğini anlatırdı. Nabzı yavaşlamış olur, kalbi daha az güçlü atar, vücudunun uçlarındaki damarların bedeninin yaşamsal olmayan bölümlerine kan akımını kısmak için büzüldüğünü gösterirdi. Bir envanter yapmak durumundaydı. Yerdeydi ve hareketsizdi. İşitebiliyor muydu? Bir an için kafasının içindeki yoğun sessizliği bozan hiçbir şey olmadı. Sonra bir bağlantı kurulmuş gibi hafif ve boğuk sesler duyabildi. Bir binanın içinden geliyormuş gibi. Bir evin içi. Kimin evinin içi? Büyük miktarda kan kaybetmiş olmalıydı. Son saatin olaylarını tekrar yaşamaya kendini zorladı. Arjantin, Buenos Aires, Strasser, Strasser'in evi, Benjamin Hartman'la Anna Navarro'yu beklediği ve başkalarıyla karşılaştığı yer, bir de tetikçi tüfeğiyle silahlı biriyle. Göğsüne birkaç kurşun yemişti. Hiç kimse bu durumda hayatta kalamazdı. Hayır, bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Verimsiz bir düşünceydi. Bu ancak bir amatörün düşünebileceği türden. Hiç kurşun yememişti. İyiydi. Bazı bakımlardan zayıf düşmüştü ama bunu telafi edebilirdi. Hala kazanma şansı vardı. Ötekiler onun devreden çıktığını zannediyorlardı. Bu onun avantajı olacaktı. Görüntüler kafasının içinde dalgalandı ama kısa bir an boyunca üç hedefinin görüntüsünü pasaport fotoğrafları gibi durağanlaştırabildi. Hedefleri sırayla Benjamin Hartman, Anna Navarro ve Joseph Strasser'di. Kafasının içi donmuş krank milli yağı gibi kalın ve şeffaflıktan yoksundu ama zorla da olsa bile çalıştıracaktı. Her şey bir zihinsel yoğunlaşma konusuydu. Yaraları başka bir bedene aktaracaktı, aniden kafasında ürettiği bir kopyasına. Kanlı ve şok halinde olan fakat kendisi olmayan birine. O iyiydi. Yedek gücünü toparlayınca hareket edebilecek, izleyecekti, öldürecekti. Müthiş irade gücü her türlü güçlüğe baskın çıkmıştı, şimdi de çıkacaktı. Bir gözlemci Hans Vogler'in bedenine dikkat etse bir göz kapağının kıpırtısını seçebilirdi, daha fazlasını değil. Vücudunun her hareketi şimdi önceden planlanacak ve hesaplanacaktı. Tıpkı çölde susuzluktan ölmekte olan bir adamın bir matarada kalan suyu yudumlara bölmesi gibi. En küçük bir hareket boşa harcanmayacaktı. Mimar öldürmek için yaşıyordu. Eşsiz beceri alanı yegane uğraşıydı bu. Şimdi en azından hala yaşadığını kanıtlamak için öldürecekti. Strasser hem tiz hem de boğuk bir sesle "Kimsiniz siz?" diye sordu. Ben'in bakışı kana batmış beyaz üniformasının içinde yere serilmiş sahte hemşire, ikisini de az daha öldüren katil ve babasının tuttuğu ve her ikisi de şimdi evin önündeki kırmızı fayansların üstünde katledilmiş olarak yatan gizemli koruyucuların arasında gidip geliyordu. Ama Bay Strasser, "Polis birazdan burada olacak. Çok az vaktimiz var," dedi. Ben onun demek istediğini anlıyordu. Arjantin polisine güvenmeye gelmezdi. Polis geldiği zaman burada olmamaları gerekirdi. İhtiyar Alman'dan gereksindiklerini öğrenmek için pek az vakitleri vardı. Strasser'in yüzü derin kırışıklıklarla ve kesişen çizgilerle yolluyordu. Ciğer renkli dudakları aşağı sarkmıştı ve onlar da muşmula gibi kırış kırıştı. Bu çatlaklarla bezeli ve geniş delikli burnunun iki yanında bir hamur topundaki kara üzümler gibi çukura kaçmış kara gözleri vardı. "Ben Strasser değilim," diye iddia etti. "Siz şaşırmışsınız." "Anna, gerçek adınızı da biliyoruz, sahtesini de," dedi sinirli bir tavırla. "Şimdi bana söyleyin, o hemşire her zamanki hemşireniz miydi?" "Hayır, her zaman gelen hemşire bu hafta hastaydı. Ben de kansızlık olduğu için iğne yaptırmak zorundayım." "Son bir iki aydır neredeydiniz?" Strasser kah bir ayağından sonra ötekinden destek alıyordu. Vızıltılı bir sesle "oturmak zorundayım," dedi. Koridorda ağır adımlarla yürümeye başladı. Benle Anna onu izleyerek duvarları kitaplarla kaplı, büyük ve süslü bir odaya girdiler. Burası bir kütüphaneydi. Duvarlarıyla rafları cilalı mağundan iki katlı bir atrium. "Anna, bir savaş suçlusu olduğunuz için saklanarak yaşıyorsunuz," dedi. Strasser, "Ben savaş suçlusu değilim," diye tısladı. "Yeni doğmuş bir bebek kadar masumum." Anna gülümsedi. "Bir savaş suçlusu değilseniz niçin saklanıyorsunuz?" Adam durakladı ama sadece bir an. "Eski Nazileri sınır dışı etmek burada moda oldu. Evet, Nasyonal Sosyalist Partisi'nin üyesiydim. Arjantin, İsrail'le, Almanya'yla ve Amerika'yla anlaşmalar imzalıyor, imajlarını değiştirmek istiyorlar. Şimdi yalnız Amerika'nın ne düşündüğü onları ilgilendiriyor. Sırf Amerikan başkanı gülümsesin diye beni dışarı atmakta sakınca görmezler. Bazı gazeteciler için de bu tam günlük bir iş, ekmeklerini kazanmanın yoludur. Ama ben hiçbir zaman bir Hitler hayranı olmadım. Hitler'in herkesi mahveden bir çılgın olduğu daha savaşın başında belli olmuştu. Hepimizi yok edecekti. Benim gibi adamlar başka bir yolu denemek zorunda olduklarını biliyorlardı. Dostlarım endüstri kapasitemize daha fazla zarar vermesini önlemek için adamı öldürmeye çalıştılar. Öngörülerimiz de doğru çıktı. Savaş sona ererken dünyanın yatırılmış sermayesinin 1/4 ve dünyanın endüstri kapasitesinin 2/3 Amerika'nın elindeydi. İhtiyar adam durarak gülümsedi. Adam ticaret için berbat bir seçimdi. Ben sordu. Hitler'in karşıtlarına katıldıysanız nasıl oluyor da hala Kamera Denver tarafından korunuyorsunuz? Strasser cahil aydutlar diye dudak büktü. Tarihi de yenmeye çalıştıkları intikam gönüllüleri kadar bilmiyorlar. Anna İhtiyar'ın sözünü kesti. Niçin şehir dışına çıktınız? Patagonya'da karımın ailesine, rahmetli karımın ailesine ait bir estansiyada kalıyordum. Andların eteklerinde Rio Negro ilindedir. Bir sığır ve koyun çiftliği ama çok lüks. Oraya her yıl gidiyor musunuz? Bu ilk gidişim. Karım geçen yıl öldü. Ben de, kuzum niçin bana bunları soruyorsunuz? Anna, onun için sizi bulup öldüremediler dedi. Öldürmek mi? İyi de kim beni öldürmeye çalışıyor? Ben konuşmaya devam etmesi için Anna'ya baktı. Genç kadın şirket diye yanıt verdi. Şirket mi? Sigma. Blöf yaptığını ben biliyordu. Ama bunu o kadar inandırıcı biçimde yapıyordu ki. Jardin'in sözlerini anımsadı. Batı dünyası ve dünyanın kalan kısmının büyük bir bölümü yardımlarını olumlu karşılıyor ve bunlara ilişkin gerçeği örten açıklamaları kabul ediyordu. Strasser şimdi derin derin düşünüyordu. Yeni yönetim diye mırıldandı. Evet bu, evet. Küçük kara üzümlere benzeyen gözleri ışıldıyordu. Ben adamı konuşmaya teşvik etti. Yeni yönetim neydi? Strasser beni duymamış gibi devam etti. Tabii benim birçok şeyi bilmemden korkuyorlar. Ben bağırdı. Kim? Strasser afallayarak ona baktı. Onu kurmalarına yardımcı oldum. Alford, Kittredge, Seibert, Aldrich, Holleran, Conover ve bütün o şirket imparatorluklarının taçlı başlarına yardım ettim. Beni küçümsüyorlar ama bana ihtiyaçları vardı, öyle değil mi? Alman hükümetinin yüksek katmanlarındaki bağlantılarıma ihtiyaçları vardı. Girişim gerçek anlamda çok uluslu olmadığı takdirde başarılı olma şansı yoktu. Tepedeki kimselerin güvenini kazanmıştım. Onlar için beni sıradan insanların sınırlarının ötesine sonsuza dek yükselten işler yapmıştım. Onlar için o en büyük özveriyi yaptığımı biliyorlardı. Bütün tarafların güvendiği aracıydım. Şimdi bu güven yok oldu. Bir oyundan ibaret olduğu açıklandı. Beni kendi çıkarları uğruna kullandıkları şimdi açıkça anlaşılmış bulunuyor.